Kardeşler hepinize esenlik olsun. Yani güzel bir yıla başladık değil mi? Umarım böyle güzel gider. Yani gerçekten geçen hafta özellikle tam bir yürekle Rabbi izleme konusuna değindik. Bu hafta sizinle fırsat bulmuşken vermek konusuna bakmak istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta yani Hristiyan ahlakı vaaz serisine başlayacağım ve uzun bir süre Hristiyan ahlakı üzerinde konuşacağız. Bizim ahlakımızın temelleri nedir, kaynağı nedir, kararlar verirken, adımlar atarken yani bunu neye göre atmalıyız ve ondan sonra ahlaki konularda Hristiyanlığın bakış açısı nedir? Bununla ilgili uzun bir seri yapacağız. Ama hazır fırsat bulmuşken özellikle bu konuya da değinmek istedim bugün. Yani çünkü ben genelde bir pastör olarak bu kiliseye baktığım zaman gerçekten bu kilisede övünebileceğim o kadar çok şey var ki yani kardeşlerin hayatına size baktığım zaman çok şeyler söyleyebilirim. Hizmetiniz konusunda, birbirinize olan desteğimiz konusunda yani gerçekten çok övebileceğim, minnettar olacağım şeyler görüyorum. Ama yıllardır bu kilisede özellikle zayıf olduğumuz bir alan var. Yani ve bu alan konusunda da yani ben ara sıra vaazlar vererek kiliseyi teşvik etmek istedim ve bunlardan bir tanesi verme konusu. Yani ondalık, bağış vermek konusu. Yani nasıl oldu bilmiyorum ama yıllardır bu konuda aslında çok fazla bir yol kat edebildiğimizi, Türk Kilisesi olarak yani kat edebildiğimizi göremiyorum. O yüzden de yani bu konularda vaaz vermeyi aslında hiç sevmiyorum. Para konusunda, verme konusunda vaaz vermeyi aslında hiç sevmiyorum. Ama Tanrı'nın sözüne baktığım zaman yani gerçekten bu konuda ne kadar çok konuştuğunu görüyorum. Ve o zaman benim de konuşmam gerektiğine inanıyorum. Bir de aynı zamanda yani kiliseye de baktığım zaman özellikle kilisede tabii ki güçlü olduğumuz yönleri daha da güçlendirmeliyiz. Ama aynı zamanda zayıf olduğumuz yönleri de görmezlikten gelmemeli. Bu konuda da Tanrı'nın isteğinin hayatımızda gerçekleşmesi için adım atmalıyız. O yüzden bu konuyu özellikle seçtim. Ciddi büyük bir vaaz serisine girmeden önce umarım hepimiz için bereket olur. Ve bu konu üzerinde konuşmadan önce size özellikle Filipliler 4. bölüm 10 ve 23. ayetler arasında okumak istiyorum. Çünkü gerçekten bu bölümde Paulus kardeşlere yaptıkları yardımın ne kadar önemli olduğunu, vermenin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor ve aynı zamanda onları teşvik ediyor. Sebepler sayarak vermek neden almaktan üstün olduğuyla ilgili birçok teşvikler ve nedenler verdiğini görüyoruz. O zaman bakalım yani bu ayetlerde Paulus ne söylüyor ilk olarak? Diyor ki, bana duyduğunuz ilgiyi sonunda tazelediğiniz için Rab'be çok sevindim. Aslında ilgi duyuyordunuz ama bunu göstermeye fırsatınız olmadı. Bunu ihtiyacım olduğu için söylemiyorum. Çünkü ben her durumda elimdekiyle yetinmeyi öğrendim. Yoksulluk çekmeyi de bilirim, bolluk içinde yaşamayı da. İster tok, ister aç, ister bolluk, ister ihtiyaç içerisinde olayım. Her durumda, her koşulda yaşamının sırrını öğrendim. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Yine de sıkıntılarıma ortak olmakla iyi ettiniz. Siz de bilirsiniz ey Filipliler. Müjde yayılmaya başladığında Makedonya'dan ayrılışından sonra sizden başka hiçbir topluluk karşılıklı yardımlaşma konusunda benimle işbirliği yapmadı. Ben Selanik'teyken de ihtiyacım olduğunda birkaç kez bana yardımda bulundunuz. Armağan peşinde değilim ama ruhsal kazancın hesabınızda birikmesini istiyorum. Benim her şeyim var, bolluk içindeyim. Epafroditos'un eliyle gönderdiğiniz armağanları alınca da bir eksiğim kalmadı. Bunlar güzel kokulu sunular, Tanrı'nın beğenisini kazanan, onu hoşnut eden kurbanlardır. Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin. Yani bu ayetlere baktığımızda, yani Paulus özellikle daha önceki bölümleri de gözden geçirdiğinizde şükreden bir insan olduğunu görüyoruz. Paulus'un gerçekten şükreden bir insan olduğunu görüyoruz. Paulus Tanrı'ya olan şükranlığı içerisinde bu şükranlık onun içinde bulunduğu durumlara, şartlara ve ne olursa olsun sahip olduklarına bağlı değildi. Paulus'un şükran dolu bir yüreğe sahip olması, şükredici bir insan olması, onun içinde bulunduğu şartlara, durumlara bağlı olduğunu görmüyoruz. Yani gerçekten elindekiyle yetinip Tanrı'ya her durumda şükreden bir insan olduğunu görüyoruz. Ve bu mektubun, özellikle Filipililer mektubunun geneline baktığınız zaman da Paulus'un bu mektupta özellikle vurgulamak istediği ana konu nedir? Filipililer mektubunda nasıl şükreden bir insan olabiliriz? Neden şükreden bir insan olmak, yani Hristiyan inancında önemlidir? Ve bunun önemini özellikle vurguladığını görüyoruz. Ve Paulus, yani bu öğrettiği şeyi sadece okuyarak, yani bilen bir insan değildi. Aynı zamanda bunları bizzat yaşayarak öğrendiğini görüyoruz. Onun okudukları ve yaşadıkları şükreden bir insan olması için aldığı dersler gibiydi. Ve bu dersleri, sınavları başarıyla geçti. Paulus'un Tanrı'yla olan ilişkisi, yani genel olarak baktığımızda bir çıkar ilişkisine dayanmadığını görüyoruz. Paulus sadece bolluk içerisindeyken, rahat, iyi geçindiği zamanlarda değil, aynı zamanda burada vurguladığı ayetlerde söylediği gibi sıkıntı, aç, ihtiyaç, zor zamanlarda bile Tanrı'ya şükreden bir insan olduğunu ve veren bir insan olduğunu görüyoruz. İlişki içerisinde olarak Tanrı'yla iman hayatını sürekli sürdüren bir insan olduğunu görüyoruz. Ve mektup boyunca da bunu öğretiyor. Yani nasıl şükreden bir insan oluruz ve şükreden bir insan olmamızın önemi nedir? Ve Paulus kendisi şükreden bir insandı. Şartlara, durumlara, içinde bulunduğu olaylara bağlı olmadan şükreden bir insandı. O zaman bunun sırrı nedir? Paulus'u böyle şükreden bir insan yapmanın sırrı nedir? Paulus diyor ki 13. ayette bu sırrı açıklarken, beni güçlendirenin aracılığıyla diyor her şeyi yapabilirim. Benim sırrım bu. Yani beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Benim güçlendirenin aracılığıyla her yerde, her durumda, her şartta, içinde bulunduğum şey ne olursa olsun yaşayabilirim. Çünkü beni güçlendiren bir şey var. Ve işte o da Tanrı'nın kendisidir diyor. Paulus, yaşadıkları ne olursa olsun Tanrı'nın gücünün ve Tanrı'nın varlığının, hayatında olan varlığının her şeye yeteceğine inanan bir insandı. Peki biz, yani kendimize baktığımız zaman, kendi ruhsal hayatımıza baktığımız zaman, her durumda, her koşulda Paulus gibi yine de Tanrı'ya bağlı, şükretmesini bilen ve veren bir insan mıyız? Sen Paulus'un saydığı bu durumları yaşarken bile kendin için aynısını söyleyebilir misin? Aynısını düşünebilir misin? Her şeye rağmen yine de Tanrı'ya ve içindeki bulunduğun durumlarda şükredebilir misin? Yoksa senin şükreden bir insan olabilmen için, veren bir insan olabilmen için içinde bulunduğun durumun iyi olması ve ihtiyaçlarının karşılanmasına bağlı. Yani buna mı endeksli şükreden bir insan olman veya veren bir insan olman? Tok, sağlıklı, rahat, bolluk içerisindeyken mi Tanrı'ya şükrediyorsun? Çünkü eğer bu durumdayken Tanrı'ya şükreden bir insansa aslında biz şükreden bir insan değiliz. Aslında biz şükreden bir insan değiliz. Böyle durumdayken şükredebilmen senin şükredici bir insan olduğunu, minnettar bir insan olduğunu göstermez. Çünkü öyle bir durumda herkes şükredebilir. Ama bunlar elinden alındığı zaman da şükredebiliyorsan, yani yoksulluk çektiğin zaman ve aç, ihtiyaç içerisinde olduğun zamanlarda da şükredebiliyorsan, o zaman sen tam gerçekten minnettar bir insansın demektir. Zor durumdayken bile verebiliyorsan sen gerçekten cömert bir insansın demektir. Kutsal kitaba baktığımız zaman kutsal kitap özellikle Tanrı'nın elini değil sadece yüzünü arayan insanlar olmamız gerektiğini bize öğretiyor. Eğer biz sadece Tanrı'nın eline bakıyorsak Tanrı bize vermediği zaman onun kimliğini, kişiliğini, yaptıklarını, bizim için sağladıklarını göremeyeceğimiz, anlayamayacağımız için Tanrı'yı da göremeyeceğiz. Ama biz Tanrı'nın yüzüne bakıyorsak, yani gerçekten o zaman şükreden bir insan olabiliriz. Yani bir hikaye duymuştum. Rus çarı ülkesini dolaşırken kanal inşaatıyla uğraşan işçilerin çalıştığı yere gidiyor. Ve kanter içerisinde kalan bir tane işçiye yanına çağırıp soruyor. Diyor ki bu kadar yoruluyor, akşama kadar kanter içerisinde çok ciddi bir şekilde çalışıyorsun. Peki iyi para kazanabiliyor musun diye soruyor. Adamın verdiği cevap bana yetecek kadar kazanıyorum efendim diyor. O zaman sormuş yani ne kadar diye soruyor. O zaman işçi diyor ki borçlarımı ödeyebiliyorum. Gelecek için faize yatırabiliyorum ve kalanıyla da her gün sıcak bir yemek yiyebiliyorum efendim. Bunu dedikten sonra çar biraz şaşırmış. Yani nasıl oluyor da bir kanal işçisi, yani böyle sıkıntılı, böyle ekonominin kötü olduğu bir zamanda hem ihtiyaçlarını giderebiliyor, hem faize koyabiliyor, hem borçlarını ödeyebiliyor. Yani o zaman sormuş, merak etmiş dayanamayarak, bütün bunları nasıl yapıyorsun diye. O zaman işçi şöyle yanıt veriyor, diyor ki babama bakıyorum, bu eski borçlarımı ödediğim anlamına gelir. Oğlumu okutuyorum, bu gelecek için yatırım yaptığım anlamına gelir. Yani böylece paramı faize yatırıyorum ve her gün bahçemizde yetiştirdiğimiz sebzelerle de yemeğimizi çıkartıyoruz. Yani çar bu işçinin verdiği cevaba hayran kalıyor ve onu ödüllendiriyor daha sonra. Yani şunu unutmayalım ki içinde bulunduğumuz ya da bulunacağımız durum her ne olursa olsun bizim bakış açımıza göre her ne kadar kötü olursa olsun Tanrı bizden şükretmemizi ve doğru bir tutum içerisinde olmamızı ister. Bunu yapabilmenin yolu da yani biraz önce anlattığım bu hikayede olduğu gibi hayata aslında farklı bir gözle bakmaktır. Hayata farklı bir gözle baktığımız zaman yani bunu öğrenebiliriz. Ve Paulus işte bulunduğu durumlarda hep Tanrı'nın gözlüğünden yani ruhsal gözlükten hayata bakmayı öğrendiği için ve içinde bulunduğu her durumun Tanrı'nın bilgisi, planı dahilinde olduğunu bildiği için ve başına gelecek her şeyi de Tanrı'nın kendisini yüceltmek ve onu geliştirmek için kullanacağını bildiği için Paulus bu gözlükle baktığı için aslında şükreden bir insan olduğunu görüyoruz. Daha sonraki ayetlere baktığımızda onlara vermekle ilgili aslında çok şeyler öğretiyor. Aslında Filipi Kilisesi'ne baktığımız zaman, Filipililer Kilisesi'ne baktığımız zaman onların ne kadar çok veren bir kilise olduğunu ve destekleyen bir kilise olduğunu görüyoruz. Daha önce Paulus'a müjdeleme gezisi sırasında yardımda bulunmuşlar. Bakın bu ayetlere baktığımızda özellikle 15, 16 ve 18. ayetlerde Paulus Selanik'teyken birkaç kez yardımda bulunduklarını görüyoruz. Ve en son olarak da Epafroditos'un aracılığıyla yardım gönderdiklerini öğreniyoruz. Yani bu ayetlerde yazdıklarına baktığımız zaman gerçekten Filipililerin ne kadar veren, cömert ve şükreden bir kilise olduğunu görüyoruz. Ve bunlar için Paulus Tanrı'ya minnettar. Yani onlardan aldığı her bir yardım için, her bir destek için Paulus gerçekten minnettar bir yüreğe sahip ve bu yardımları gönderdiklerine seviniyor ve bir nevi aslında bunları dile getirerek ne yapıyor? Onlara teşekkürlerini söylemiş oluyor. Ama aslında burada Paulus vermekle ilgili bu bölüm içerisinde daha derin şeyler de öğretiyor. Gerçekten Tanrı'nın bizim verdiğimiz yardımlara, bağışlara veya ondalıklara ihtiyacı yoktur. Aynı şekilde Paulus Filipililere de diyor ki, benim de bunlara ihtiyacım yok. Ben bunlar olmadan da yaşayabilirim. Ben bunlar olmadan da hayatımı devam ettirebilirim. Çünkü ben bunun sırrını öğrendim. Ama şunu söyleyeyim diyor, bu yardımları yapmanız sizin için iyidir. Sizin için iyidir. Evet, gönderdiğiniz yardımlar benim işime yarıyor, eksiğimi kapatıyor. Ama en önemlisi bunu yapmak diyor, vermek diyor, bu yardımları etmek diyor, sizin için yararlı ve sizin için daha önemli. Aslında bu açıdan bakmak lazım, verebilmek için. Çünkü eğer biz sadece karşımızdakine yardım ettiğimizi düşünerek, onun ihtiyacını karşıladığımızı düşünerek veriyorsak, o zaman aslında geniş bir bakış açısına sahip olmuyoruz. Paulus burada diyor ki, vermek diyor, tamam o kişilerin ihtiyaçlarını gideriyor, onlara yardım ediyor, onları bir şekilde bereketliyor, ama vermek daha çok diyor, senin için, senin yararına olan bir şey. Tıpkı bağışlamak gibi. Hani neden bağışlıyoruz? Kendimiz için, kendimizi özgür kılmak için, kendimizi bereketlemek için, kendi sağlığımız için. Aynı şekilde vermek de diyor Paulus, yani sadece karşıdakine yardım etmek değil, senin için önemli. Ve gerçekten vermenin, şükreden bir insan olmanın ne kadar önemli olduğunu birçok yerde görebilirsiniz kutsal kitapta. Ve sadece kutsal kitapta değil. Bugün sabah eşim benimle bir şey paylaştı, okuduğu bir makaleyi. Yani okuduğu bir makalede bunlar seküler dünyanın psikologları, seküler dünyanın araştırmacıları, Hristiyan değil. Ve onların yaptığı bir araştırmaya göre, yani veren insan, bol bol veren insan aslında daha cömert, daha sağlıklı, daha işte minnettar, daha şükredici ve kendisini daha iyi hisseden, daha mutlu, daha az stresli bir insan haline geliyormuş. Ve bakın bunu yapan, bu araştırmayı yapan kim? Hristiyan olmayanlar. Yani vermenin aslında kendileri için ne kadar yararlı olduğunu fark eden bir araştırma ve bunu öğreten bir araştırma. Ve Paulus diyor ki, evet diyor, vermek diyor, karşıdaki kişinin ihtiyaçlarını karşılar. Ama aslında sizin için önemlidir. Ve işte bu ayetlerde devamında Paulus başkalarına yardımcı olmanın Mesih inanlısı açısından ne kadar önemli olduğunu ve bunu yapmanın asıl ne anlama geldiğini açıklıyor. Bakalım ne anlama geliyor. Vermek almaktan üstündür. Çünkü başkalarına onlarla ilgilendiğimizi ve onların önemli olduğunu göstermek için bir fırsattır. Başkalarına yardım etmek, onların ihtiyaçlarını karşılayıp onları sevindirdiği gibi aynı zamanda bizim de başkalarıyla ilgilenmemize bir fırsat oluyor. Yani bizim için bir fırsat aslında bu. Tanrı'nın sevgisini, iyiliğini, cömertliğini ve bereketini göstermek için bir fırsat. Paulus 2. bölümde Filipililere çok önemli bir şey öğretmişti. Bir imanın hayatında olması gereken şey, diyor ki o 2. bölümde, yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetmesi. Hiçbir şeyi diyor bencil tutkularla yapmayın. Başkalarını diyor kendinizden üstün sayın. Yani bunu nasıl yapabilirim o zaman? Bunu nasıl gerçekten uygulayabilirim? Paulus'un istediği bu şeyleri hayatında pratik olarak da uygulamak. Ve işte Paulus bunun pratik bir yolunu gösteriyor. Aslında vermek Vermek demek başkalarıyla ilgilendiğini, onların senin için ne kadar önemli olduğunu, kendinden üstün tuttuğunu göstermek demektir. Yani bu ayeti uygulamanın yollarından birisi vermektir. Ve vermek seni aynı zamanda bencillikten ve kendini düşünmekten de alıkoyacak bir tutumdur. Çünkü verdiğin zaman aslında kendini değil, karşıdakini düşünmüş oluyorsun. Verdiğin zaman aslında kendi ihtiyacını değil, daha çok karşıdaki kişinin ihtiyacını gözetmiş oluyorsun. Ve unutma, Kutsal Kitap ne diyor? Tanrı bizim başkalarıyla ilgilenmemizi ister. Tanrı kendisini, ilgisini ihtiyaç içerisinde olan insanlara göstermek için ne yapıyor? Kendi çocuklarını kullanmak istiyor. Yani bizi kullanmak istiyor. Yani çevimsiz bir kız çocuğunu sokak köşesinde dilenirken gören bir adam, onun etrafından geçerken, yani onun gerçekten ne kadar ihtiyaç içerisinde olduğunu görüyor ve hiçbir şey yapmadan oradan geçip gidiyor. Ama o resim onun aklında kalıyor. Akşam evine gittiğinde, yemek sofrasına oturduğunda, dua zamanında bir anda o resim geliyor aklına ve Tanrı'ya dua ederken diyor ki, Tanrım diyor, bu kız çocuğu neden bu durumda? Yani bu kız çocuğu için neden bir şey yapmıyorsun diyor. O an yüreğinde bir şey hissediyor, bir cevap alıyor. Tanrı diyor ki ona, yaptım diyor bir şey, seni yarattım diyor. Ve bu cevabı aldığı zaman gerçekten adam kendisini çok kötü hissediyor. Çünkü oradan aslında geçerken onun hiçbir şekilde ihtiyacını dikkate almadığını görüyoruz. Unutmayalım kardeşler, bizler Tanrı'nın diğer insanlara, kilisedeki kardeşlerimize ilgisini göstermek için kullanmak istediği kişileriz. Tanrı insanlarla nasıl ilgilenir? Yani seni, beni kullanarak. Aslında biz bunu yaptığımız zaman, verdiğimiz zaman insanlara Tanrı'nın ilgisini, sevgisini göstermiş oluyoruz. Ve sadece onlar için dua etmiyoruz. Aynı zamanda onların ihtiyaçlarının karşılanması için de bir şey yapıyoruz. Çünkü eğer sadece biz ihtiyaç içerisinde olan insanlar için ya da kilisenin maddi işleri için ya da ekonomisi için dua ediyorsak, aslında Yakup'un sözü bize konuşmalı. Diyor ki Yakup, kardeşlerim, bir kimse iyi eylemleri yokken imanı olduğunu söylüyorsa bu neye yarar? Böylesi bir iman onu kurtarabilir mi? Bir erkek ya da kız kardeş çıplak ve günlük yiyecekten yoksunken içinizden biri esenlikle git, ısınmanı, doymanı diliyorum derse ama bedenin gereksinmelerini yeri vermezse bu neye yarar? Bunun gibi tek başına iman da diyor ölüdür. Burada Paulus Filipililere aslında onların yaptıkları yardımın ve verdikleri o armağanların kendisine gösterdikleri ilgiyi özellikle ona vurguladığını gösteriyor. Ve bizler de aynısını yapmalıyız. İhtiyaç içerisinde insanlar gördüğümüz zaman, kiliseyi ihtiyaç içerisinde gördüğümüz zaman, yani sadece dua etmemeliyiz, duanın da ötesine geçmeliyiz. Ve vermek almaktan üstündür. Çünkü vererek diyor Paulus burada 17. ayette, ruhsal bankadaki hesabımız büyüyor. Yani doğal olan şey aslında sen verdiğin zaman senden bir şeylerin azalıyor olmasıdır, değil mi? Sen verdiğin zaman senden bir şeyler azalıyor. Ama Tanrı'nın egemenliği aslında olağan dışı bir egemenliktir. Ve verdiğin zaman azalmaz. Aslında tamamen çoğaldığını görürsün. Göklerin sahibi olan Tanrı, İsa Mesih garantisi altında bulunan göklerde bir ruhsal bankası var. Ve o bankada İsa Mesih'e iman ettiğin zaman, göklerin vatandaşlığını aldığın zaman senin için açılan bir hesap var. Yani böyle düşünebilirsin. Ve bu hesap Bu banka hiçbir zaman değer kaybettirmeyen bir banka ve yeryüzündeki bankalar gibi batan bir banka değil. Ve bu banka yeryüzündeki hiçbir bankanın da aslında veremeyeceği bir faiz uyguluyor. Ve bu yüzden bankadaki ruhsal yatırım aslında Paulus burada bir kazanç olarak gösteriyor. Sormak istediğim şey şu aslında bu ayetle. Yani senin, yani o göklerdeki bankaya mı yoksa yeryüzündeki bankaya mı yatırım yaptığındır. Çünkü kutsal kitap bir gün aslında bu yeryüzündeki bankanın batacağını söylüyor. Yani ekonomi onu gösteriyor. Yeryüzündeki banka bir gün batacak. Yani vahiy bölümüne baktığımızda. Bu yüzden diyor Paulus, eğer akıllı bir yatırımcı olmak istiyorsanız veren bir insan olun ki o zaman diyor göksel hesabınız iyi bir duruma gelsin. Ve bu yüzden de İsa'nın öğretilerine de ne kadar uyduğunu görüyoruz. Çünkü İsa diyor ki Matta 6. bölümde yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve pas onları yiyip bitirir. Hırsızlar da girip çalar. Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir ne de hırsızlar girip çalar. Hazineniz neredeyse yüreğiniz de diyor orada olacaktır diyor. Ve gerçekten vermek insanı bereketleyen bir şeydir. Vermek senden bir şey azaltmaz. Ama burada Paulus'un dediği gibi aslında sana çok şey kazandırır. Hem karakter olarak hem ruhsallık olarak daha çok şey kazandırır. Vermek almaktan üstündür. Çünkü üçüncü neden olarak da diyor ki Paulus burada Tanrı'yı hoşnut eden, hoş kokulu bir kurbandır diyor 18. ayette. Eskiden tapınağa baktığınız zaman, eski antlaşma döneminde tapınağa baktığınız zaman insanlar ne yapıyordu? Tanrı'ya yaklaşmak için sunular getiriyordu değil mi? Yani esenlik sunuları, günah sunuları, şükran sunuları, minnettarlık sunuları, Leviler bölümüne baktığınız zaman aslında o kadar sunular sunduklarını görüyorsunuz ki. Ve insanlar bu sunuları sundukları zaman kahine verdiklerinde ve kahin bu sunuyu onların adına Tanrı'ya sundukları zaman o buhurdanlıktan çıkan o sununun kokusu göklere doğru gittiğinde kutsal kitap diyor ki Tanrı o sununun verdiği o kokudan eğer iyi bir sunuysa, eğer gerçekten doğru bir yürekle verilmiş sunuysa hoşnut olduğunu söylüyor. Yani bizler şimdi eski antlaşmadaki gibi böyle burada sunular sunmuyoruz. İyi ki de sunmuyoruz yani. Ben bunlarla uğraşamazdım aslında. Ama bizler de sunular sunuyoruz. Ve bizim sunduğumuz sunulardan birisi de aslında vermek, ondalık, bağış. Yani sen bu sunuyu sunuyor musun? Eğer bunu sunuyorsan diyor, bu sunuyu verdiğin zaman, bunu Tanrı'nın huzuruna gittiğinde onu hoşnut ettiğini görüyor. Neden hoşnut ediyor biliyor musunuz? Yani Tanrı buna ihtiyaç duyduğu için değil. Aa bak işte ne güzel Karen işte şeye bağış kutusuna para attı. İşte biraz daha iyi hissediyorum şimdi. En azından elektriğimi, suyumu, kilisenin işte şununu bununu ödeyebileceğim. Böyle düşünmüyor. Bundan dolayı hoşnut olmuyor. Çünkü şunu görüyor. Yani benim çocuğum ailesine sahip çıkıyor. Benim çocuğum gerçekten buraya değer veriyor. Ve buraya sadece almak için gelmiyor. Ama aynı zamanda veriyor. Vermek aslında sana oraya ait olduğunu da gösteren bir şeydir. Düşünsenize ailenizde çocuklarınız işte bir şeyler verdiği zaman, eşin getirip bir şeyler verdiği zaman... Yani sen mutlu olmuyor musun? Neden mutlu oluyorsun? Çünkü çocuğun ya da eşin orayı sahiplendiğini gösteriyor. Aslında bu açıdan önemli ve Tanrı'yı bu yüzden hoşnut ediyor. Ve onun sözüne itaat ettiğini görmek Tanrı'yı hoşnut edir. Tanrı'yı hoşnut eden en önemli şey ona itaat etmektir. Çünkü ona itaat ettiğinde, Tanrı'nın sözü ver dediğinde veriyorsan, o zaman demek ki Tanrı'nın sözünü ve Tanrı'nın kendisini ciddiye alıyorsun demektir. Onun sözüne, onun buyruğuna değer veriyorsun demektir. Vermek almaktan üstündür ve dördüncü neden olarak da Paulus burada Tanrı'nın bereketlerinin hayatına akmasını sağlar. Yani 19. ayette özellikle bunu görüyoruz. 19. ayete baktığınızda diyor ki Paulus, Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir şekilde karşılayacaktır. Babamız Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Yani Tanrı'nın bereketlerinin hayatına akmasını sağlar. Süleyman'ın özdeyişlerinde diyor ki, yoksula acıyan kişi Rab'be ödünç vermiş olur. Yaptığı iyilik için Rab onu ödüllendirir diyor. Ve bunun aslında eski antlaşmada birçok örneğini, yeni antlaşmada birçok örneğini de görüyoruz. Yani bunlardan bir tanesi Hagay'ın döneminde. Yani o Hagay'ın döneminde İsrailoğulları Tanrı'ya şu şekilde sesleniyor. Başkahin Yeşu aracılığıyla. Diyor ki, bugüne dek olanları iyi düşünün. Rab'in tapınağında taş üstünde taş konulmadan önce 20 ölçeklik bir tahıl yığınına gelen biri yalnızca 10 ölçek bulurdu. Şarap teknesinden 50 ölçek çıkarmaya varan biri yalnızca 20 ölçek bulurdu. Ellerinizin bütün emeğini samyeliyle, küfle, doluyla cezalandırdı. Ama yine de bana dönmediniz. Rab böyle diyor. Bugünden, 9. ayın 24. gününden Rab'bin tapınağının temellerinin atıldığı güne de başlayarak olacakları iyi düşünün. Ambarda hiç tohum kaldı mı? Asma, incir, nar, zeytin ağaçları bugüne de ürün verdi mi? Bugünden başlayarak diyor üzerinize bereket yağdıracağım. Neden bugünden başlayarak diyor? Çünkü İsrail halkı Tanrı'dan o kadar ruhsal olarak uzaklaştı ki ve daha çok kendi hayatlarına odaklanmaya, kendilerine odaklanmaya, bencil bir hayat sürmeye başladılar. Ve o zaman daha az biçtiler, daha az şeyin sahibi oldular. Ama öncesine baktığımızda tapınağa o kadar çok şey getiriyorlardı ki getirdiklerinden daha çok kendilerinin sahip olduklarına tanık oluyorlardı. Ve Tanrı onlara burada bir meydan okuyor. Diyor ki bakın diyor bugünden itibaren sizi bereketleyeceğim. Neden? Çünkü o gün o kadar çok sunu getirdiler ki Tanrı'nın tapınağına ve Tanrı da onlara bunu söylüyor. Ben de diyor sizi bereketleyeceğim. Ben de diyor size vereceğim. Peki şimdi Tanrı'nın tapınağı neresi? Tanrı'nın tapınağı, yani o taş binalar değil, Tanrı'nın tapınağı şimdi burası kilise. Ve biz kiliseye verdiğimiz zaman, yani şunu bir kere aklımıza sokmamız lazım ki ben kiliseye verdiğim zaman tabii ki bana da vermiş oluyorsunuz. Çünkü ben de buradan zaten bereket alıyorum. Burada hizmet eden bazı kardeşler buradan bereket alıyor verdiklerinizden. Ama verdiğiniz zaman bana değil, kiliseye değil, yani Tanrı'ya vermiş oluyorsunuz. Yani o yüzden başta o şeyi söyledim ya, bakış açımızı değiştirmemiz lazım. Verdiğin zaman bana değil. Ben yıllardır bu kilisede hizmet ediyorum. 23 yıldır pastörlük yapıyorum bu kilisede. Ve 23 yıldır ben şunu tecrübe ettim ki, tamam zor zamanlardan geçtik, sıkıntılardan geçtik. Bazen kiramızı ödeyemediğimiz zamanlar oldu ve o dönemlerde biz maaşlarımızdan vazgeçtiğimiz zamanlar oldu. Böyle zamanlar yaşadık. Ama Tanrı her zaman bu kilisenin ihtiyacını karşıladı. Çünkü bu kilisenin sahibi O'dur. Ben değilim. Diğer önderler değil. Ve verdiğin zaman bize değil ama Tanrı'ya vermiş oluyorsun. Ve Tanrı da diyor ki Ben de diyor seni bereketleyecek verdiğin zaman. Yani bu konuyla ilgili çok güzel bir teşvik vermek istiyorum size. Yani Zuhal kardeşi tanıyorsunuz. Yani Rab'in yanına gitti. Ve Zuhal'in yazdığı bir tanıklık vardı. Ve bu programın arkasına da koyduk o tanıklığı. Ben hatırlıyorum Zuhal 1,5 yıl önce yanıma geldi ve benimle konuştu biraz. Daha sonra birkaç kişiyle daha konuşmuş, onu öğrendim. Özellikle bağış konusunda, bağış verme konusunda kendisini çok kötü hissediyordu. Çünkü çok fazla veremiyordu. Yani o kadar çok şeyi yoktu. Ve bazen hiç vermiyordu. Ve bundan dolayı da kendisini kötü hissetti. Bu konuyla ilgili konuşmak için geldi ve yaklaşık bir yarım saat falan konuştuğumuzu hatırlıyorum. Ondan sonra var ya Zuhal, yani bunu test etmeye başladı. Ondan sonra Zuhal'in gerçekten hayatında ne kadar değişiklikler olduğunu bakın siz onun sözünden okuyun. Yani bunlar tamamen onun sözü. Tanıklığını yazıp kadın grubuna gönderdiğinde o tanıklığı oradan aldım. Bakın diyor ki, yükümü Rab'be bıraktım. Rab bana dokunuyor, bana yardım ediyor. Finansal sıkıntılarımda da düzelmeler oluyor. Ben Rabbime ondalık olarak bir şey veremiyorum. Ama her tapınmaya geldiğimde de sunu olarak çok az da olsa bağış kutusuna bir şeyler koymaya çalışıyorum. Dikkat ettim, her sunudan sonra Rab beni öylesine bereketliyor ki beni hiç parasız bırakmadı. Bu arada bu sunuları Rab için veriyorum, karşılık beklemeden. Zuhal'in tanıklığının bir parçası. O günden sonra Zuhal Tanrı'ya vermeye başladı. İhtiyacı olduğu halde, o paraya ihtiyacı olduğu halde, o sunuya ihtiyacı olduğu halde Tanrı'nın kilisesine getirip onu vermeye başladı. Ve burada onun tanıklığında görüyoruz. Diyor ki ben diyor vermeye başladıktan sonra diyor Tanrı bana daha çok verdi. Kardeşler bu Tanrı'nın aslında kutsal kitapta verdiği bir vaat. Malaki'ye baktığınız zaman da bunu görebilirsiniz. Diyor ki yiyecek getirin diyor ambarlardan. Evimde diyor yiyecek olsun. Ve siz diyor bakın diyor benim bununla deneyin diyor. Kutsal kitapta aslında baktığınız zaman Tanrı'yı denemek yani kötü bir şey. Ve hiçbir şekilde Tanrı'yı denemekten bahsettiğini göremezsiniz. Tek bir yer hariç. O da Malaki bölümünde verme konusunda. Tanrı diyor ki siz bana verirseniz diyor beni bununla deneyin. O zaman bak diyor ben de size göklerin kapısını açmayacağım mıyım? Size bereketleri yağdırmayacak mıyım? İşte Tanrı diyor ki aslında burada Paulus diyor ki vermek bizim için iyidir. Bizim için iyidir. Ve bakın gerçekten düşünün Tanrı'nın bize verdiği vaatlere baktığınızda bu dünyada kaybedip de gelecekte daha iyisine, daha güzeline kavuşamayacağınız ne var? Mesela yoksulsanız Tanrı size zenginlik vaat ediyor. Yani Matta'da, dağdaki vaaza baktığınızda ne mutlu yoksul olanlara. Çünkü onlar diyor Tanrı'nın bereketlerine kavuşacaklar, onlar doyurulacaklar diyor. Zor hayatsa kutsal kitapta vahiy bölümüne baktığınızda esenlik vaadini görüyorsunuz. Diyor ki tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim. İşte Tanrı'nın konutu insanların arasında. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onun halkı olacaklar. Tanrı kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Ne yas, ne ağlayış, ne ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen diyor ortadan kalktı. Eğer bu dünyada zor bir hayatın varsa gelecekte Tanrı esenliğin olacağını söylüyor. Hastalığın varsa şifa alacağını söylüyor. Diyor ki biliyoruz ki barındığımız bu dünyasal çadır yıkılırsa göklerde Tanrı'nın bize sağladığı bir konut elle yapılmamış sonsuza dek kalacak bir bedenimiz, evimiz var diyor. Daha görkemli bir beden. Evsizsen, bak Yuhanna 14.1.3'te diyor ki, yüreğiniz sıkılmasın, Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var, öyle olmaz. Size söylerdim çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum diyor. Yani senin için bir yer hazırladığından bahsediyor. 1. Korintiler'de diyor ki, Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını hiçbir göz görmedi, hiçbir kulak duymadı, hiçbir insan yüreği kavramadı. Tanrı bizim için sadece bu dünyada bir şeyler yapmıyor, sonsuzluk içinde bir şeyler yapıyor. Aslında vermek için, şükreden bir insan olabilmek için Tanrı'nın sadece bizim için yaptıklarına bakmak bile yeter. Düşün, eğer Tanrı senin için bütün bunları yaptıysa, beden alıp bu çöplük dünyaya geldiyse ve senin günahının bedelini o çarmıhta yüklendiyse ve çektiği acılarla, o ölümüyle seni ölümden ve gazaptan kurtardıysa, sana sonsuz bir yaşam vaadi verdiyse ve senin için yani müthiş bir yer hazırlıyorsa ve öldüğün zaman sonsuza kadar sana bir mutluluk vaat ediyorsa, bunun karşılığında senin ona vereceğin hiçbir şey aslında yeterli değil. Bunun farkına varmak bizi minnettar bir insan yapar. Bunun farkına varmak bizi daha çok verici bir insan yapar. Vermek istersin o zaman. Çünkü verdiğin kişinin layık olduğunu bilirsin. Yani vermek için ilk önce Tanrı'nın kim olduğunu anlamak, kime verdiğini bilmen lazım ve onun senin için ne yaptığını bilmen lazım. Ve vermek aynı zamanda seni canlı tutar kardeşim. Seni canlı tutar. Yani bununla ilgili aslında kutsal kitaba baktığınızda, kutsal kitabımızın altında şöyle bir, en arkasında şöyle bir harita görürsünüz. Burada çok güzel bir şey var aslında. Burada en başta Celile Gölü var. Celile Gölü'ne baktığınız zaman, Celile Gölü çok bereketli bir göldür. Hatırlarsanız İsa'nın öğrencileri orada defalarca, tonlarca balık tuttular değil mi? Hatta öyle bir balık tuttular ki bazen tekne neredeyse batacak duruma geldi. Hemen altında ise yani Tuz Gölü var, Lut Gölü. Ve bu gölde hayat yok, biliyor musunuz? Sebeplerinden birisi, Celile Gölü aldığı suyu veriyor. Bir yerden alıyor ama bir yerden veriyor. Ama Tuz Gölü'nde ise, yani çok fazla hayat yok. Neden? Çünkü aldığını biriktiriyor. Hiçbir yere suyun gitmediğini görüyorsunuz. Ve orada canlı bir yaşamın olması da zorlaşıyor. Yani aslında bizim için de biraz böyle. Yani verdiğin zaman, aldığında verdiğin zaman aslında bu seni de canlı tutuyor. Vermediğin zaman aslında bu seni daha da çok fakirleştiriyor. Bu seni daha da çok bencilleştiriyor. Ve bu seni daha da çok ruhsal olarak zayıflatıyor. O yüzden bu gözlüğü takmaya çalışalım. Yani vermek demek sadece karşıdakini bereketlemek demek değildir. Ama vermek aslında bizim için iyi olduğunu fark edelim. Ve bütün bu Paulus'un saydığı nedenleri düşünerek daha çok veren bir insan, şükreden bir insan olmaya çalışalım. Ve şunu bilin ki, yani sen versen de vermesen de Tanrı işini yapacak. Tanrı kilisesini bereketleyecek. Ama sen verdiğin zaman Tanrı seni de bu kiliseyle birlikte bereketleyecek. Amin.
Amin.